Bakan.
Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları haftanın son iş gününü 2 Eylül 2022 Cuma'yı, Türkiye'de saatler ise 15.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, havacılık, uzay ve teknoloji alanında dünyanın en büyük festivali Teknofest, ülkemizin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenleniyor. İlki 2018'de İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül arasında Samsun'da 5. kez gerçekleştiriliyor. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'ya da yoğun bir ilgi gösteriliyor. Bugün ilk bölümde Teknofest İcra Kurulu üyesi Elvan Kuzucu Hıdır telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalara, sergi, konser ve gösterilere dair ayrıntılı bilgi alacak. Bayraktar Kızıl Elma'ya gösterilen yoğun ilgiyi konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek iş gücü istatistikleri verileri neler söylüyor? Türkiye'nin iş gücü istatistikleri ile yurt dışını ayrıştıran noktalar neler? Türkiye bu noktaya hangi politikalarla geldi? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. TÜİK açıklamaları hakkında bilgi alacağız. Güne Bakan başladı. Nazar eyle.
Sefere gitmiş Bige Hatun dokuz doğurmuş. Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş. Dokuzu birden kılıç kuşanmış. Nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Gel ya. Avucuma bir kuş konmuş.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. Şu an telefon attığımızda Teknofest İcra Kurulu üyesi Elvan Kuzucu Hıdır var. Elvan Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 4. gününde Samsun'da sürüyor. Yurt dışı ve yurt içinden binlerce kişi festivale katılıyor. Teknofest nasıl başladı, şu an nasıl gidiyor? Sizden dinleyelim.
Merhabalar. Ya, tabii 2018 yılında ilk kez düzenlediğimiz festivalimizin 5. yılındayız. Azerbaycan'la beraber de 6. Teknofest'imizi bu yıl Karadeniz Samsun merkezde olmak üzere gerçekleştiriyoruz. İlkini İstanbul Havalimanı'nda 2018 yılında gerçekleştirdik bu festivali. Hı hı. Açıkçası ilk festivali gerçekleştireceğimiz zaman bu anlamda ülkemizden nasıl katılım olacak, yarışmalarımıza başvuru olacak mı gibi tedirginliklerimiz yok değildi.
Evet.
Ancak gördük ki festival gerçekleştiğinde işte 550 binden fazla ziyaretçi, 14 farklı alanda teknoloji yarışması, 4 binden fazla yarışmacı takım başvurdu. Bugüne geldiğimizde oradaki sayıların çok fazla katlanarak arttığını görüyoruz. 2022 yılında bir rekor kırdık. 40 farklı alanda düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 150 binden fazla takım başvuru yaptı. Hı-hı. Yani 2018 yılında 4 bin olan öğrenci takımı başvurusu 2022'ye geldiğimizde 150 bine çıktı. Bunları gençler olarak, bireyler olarak gördüğümüzde de 600 binden fazla genç, 81 ilimizden, ülkemizin her şehrinden, dünyanın 107 farklı ülkesinden bu yarışmalara başvuru yaptı. Ve finallerimizi gerçekleştirdik. Şimdi Samsun'da da burada derece alan, belli sıralamaya giren yarışmacı takımlarımızı ağırlıyoruz. Açıkçası biz tabii yani dediğim gibi ilk yılda beklentimiz bu kadar yüksek değildi ama hani evet, bu kadar hızlı bir artış da aynı zamanda devamında beklemiyorduk. Burada hem veliler, anne babalar, hem ülkemizdeki gençler adına hakikaten bir zihin dönüşümüne, bir paradigma değişimine neden oldu Teknofest. Burada tüm gençlerimiz artık bizler de yapabiliriz, bizler de başarılı olabiliriz inancına sahip oldu. Bu şekilde biz mutluyuz. Şu anda festival alanındayım ben de. Biraz ses geliyorsa kusura bakmayın. Yoğun bir, şu an saha çok yoğun ve kalabalık. Hı-hı. Güzel devam ediyor.
Samsun'da hava nasıl şu an?
Samsun sıcak ve nemli oldukça ama hakikaten yine hafta içi olmasına rağmen, bu sıcağa rağmen alan tıklım tıklım insan dolu. Samsun'un nüfusu 600 bin biliyorsunuz. Daha ilk 3 günümüz bitti, 4. günümüzdeyiz. Şu ana kadar 300 binden fazla ziyaretçi geldi. Çevre illerden de var ama hakikaten Samsun'un nüfusunu da düşündüğümüzde
evet,
burada oldukça kalabalık bir ziyaretçi akınına uğradığımızı düşünebiliriz.
Samsun neredeyse Teknofest alanına toplanmış diyebiliriz,
evet,
o halde giderek artıyor.
Her farklı alandan gençler var, küçük çocuklar var, yaşlı teyzeler, amcalar var. Hepsi hem burada fuar stand alanlarımız var. Biliyorsunuz Teknofest'in 100 paydaşı var. Ve bu paydaşlarımız hem kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, ülkemizin önde gelen teknoloji firmaları, hepsi bu işin bir parçası. Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak bu Teknofest'in ana düzenleyici kuruluşuyuz. Ama bununla beraber 100 farklı paydaşımız da aslında gerçekleşiyoruz. Hepsinin emekleri çok fazla. Paydaşlarımızın da burada standları yer alıyor. Biliyorsunuz Baykar ilk kez Kızıl Elma Teknofest'te şu an sergileniyor. İlk kez görücüye çıktı. Bir prototip, aynı zamanda bir maket değil. Evet. Dolayısıyla çok heyecan verici. Yani sadece yarışma alanları değil, bu fuar katılımcı standlarımız da oldukça ilgi görüyor.
Hı hı. Teknofest bu yıl 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da 5. kez gerçekleştiriliyor. Gençler en çok hangi alanlara rağbet ediyor? Gözlemleriniz nelerdir?
Açıkçası yarışmalar açısından baktığımızda tabii uzay havacılık ön planda. Özellikle insansız hava araçları, tabii ülkemizin bu noktada geldiği yer, dünyada en iyilerin arasında yer alması, gençlerimizin de özellikle insansız hava aracı, roket gibi bu tematik uzay havacılık dediğimiz o tematik alana daha çok yoğun ilgisi var. Buradaki çalışmalar hem daha çok ilgilerini çekiyor hem kendilerini de bu alanlarda yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama bunun yanında sivil alanlarda da oldukça fazla yarışmalarımız var. Yani bizler sadece savunma sanayi alanına yönelik değil, ülkemizi ileriye taşıyacak biyoteknoloji alanında, sağlık alanında, eğitim alanında çok farklı alanlarda ve kategorilerde yarışmalar düzenliyoruz. Ve bu yarışmalarda yarışan gençler projeler geliştiriyorlar, fikirlerini prototipe sunuyorlar ve bizler onlara da süreçte malzeme desteği sağlıyoruz. Sadece 2022 yılında 22 milyondan fazla malzeme desteği verdik bu gençlere. Finallere kalan, derece alan ekiplerimizle toplamda 7 milyondan fazla ödül vereceğiz. Dolayısıyla biz sadece aslında bir burası yarışma platformu değil, buraya gelen ekipler yarışmacılarımıza hem eğitimler veriyor hem o elimizden geldiğince destekler sunuyoruz. Çünkü bunlar bizim ülkemizin gencecik çocukları, göz bebeklerimiz. Biz onlara elimizden geldiğince hem T3 Vakfı olarak hem de bahsettiğim paydaş kurumlarımızın destekleriyle onları eğitmeye, ülkemizi ileriye taşıyacak faaliyetler yapmalarına, projeler geliştirmelerine yönelik katkılar sunuyoruz.
Evet.
Bu yıl tabii şeyi de bahsetmeden geçemeyeceğim. İlk kez uyguladığımız bir Teknofest girişim programımız var. Yani bizim burada yarışan çocuklar ne oluyor sorusunun cevabı oldu.
Evet.
Onlar da kendi şirketini kuran, fikrini hayata geçiren ekiplerimizin başvurduğu, onlara girişimcilik alanında eğitimler verdiğimiz, ön kuluçkada 100 bin, hızlandırmada 200 bin TL, T3 Vakfı olarak toplamda 3 milyondan fazla destek verdiğimiz bir projemiz. Biz onlara hem eğitimler sunduk, sadece maddi olarak tabii değil bu işler. Onların girişimciliğe adım atmasına, şirketlerini daha ileri seviyelere getirmeleri noktasında destekler sunuyoruz. Burada yine girişim programı çadırımız altında da orada Teknofest'te yarışmış, bir sonraki adıma geçmiş, artık startup şirketlerini kuran ekiplerimizi de buraya geldiklerinde ziyaret edebilirler.
Hı hı. Çok güzel bilgiler aktarıyorsunuz. Vatandaşların, özellikle de gençlerin Teknofest'te bu kadar ilgi duyduklarını sizden dinlemek sevindirici, mutluluk verici. Peki gençler Teknofest'e nasıl başvurabilirler? Eskiden yaramazlık yapan çocuklara aman icat çıkarma derlerdi. Şimdi icat çıkar, Teknofest'e başvur deniliyor. Nasıl başvuruda bulunabilirler?
Burada tabii yarışmalar belli bir süreci gerektiriyor. Sadece başvuru yapıp buraya gelemiyorlar. Belirli rapor aşamaları var. Detaylı daha rapor yazıyorlar, projelerini şekillendiriyorlar, algoritmalarını açıklıyorlar ve illaki sonuçta burada 150 bin takım dedim ama finallere gelen ekipler 15 bin. Yani 150 binden 15 bine seçiliyorlar, öyle düşünebiliriz. Dolayısıyla bir eleme süreci var. Nihayetinde bu yüzden de Teknofest 365 gün diyoruz biz.
Evet.
Yani buradaki festival bittiğinde aslında bir sonraki yıl festivalin çalışmaları devam ediyor. Yarışmalarımızla web siteniz üzerinden başvurular gerçekleştirebilirler. Her farklı seviyeye yönelik yarışmamız var. İlkokul, ortaokul seviyesine yönelik var. Lise seviyesi, üniversite ve mezun olanlar için de başvurulabilecek yarışmalar var. Eylül-Ekim ayı tarihleri içerisinde genelde Kasım, Aralık. Bunlar başvuru dönem süreçlerimiz oluyor. Yani burası bittikten sonra bir sonraki yılın yarışmalarına başvuru yapabilirler. Ziyaretçi olarak herkes gelebilir, online ziyaretçi kaydını oluşturup alana ücretsiz bir şekilde giriş sağlayabilirler.
Evet.
En azından bu alanı hani yarışmalara katılamasalar dahi buradaki çalışmaları, projeleri görüp gezebilirler.
Hı hı. Şimdiki gençler çok zeki, çok yetenekli. Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de destek bekliyorlar. Tabii Teknofest de bu alanda üretim yapmak, icat çıkartmak adına onların en büyük destekçisi oldu. Buradan biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah nice mucit çıkacaktır bu Teknofest yarışmalarından. Nice yerli ve milli üretim çıkacaktır bunların neticesinde. Siz ne zamandan beri T3 Vakfı'nda görev yapıyorsunuz?
Ben 2018 yılından itibaren özellikle bu Teknofest'in teknoloji yarışmaları kısmının organizasyonunda görev alıyorum.
Hı hı.
Geçtiğimiz yıl itibariyle de T3 Vakfı'nın yönetim kurulu ve mütevelli heyeti olarak daha organik bir bağ kurmuş olduk. Dediğim gibi yani ilk bu işe başladığımızda hayal edemeyeceğimiz şeylerdi. Ama bugüne geldiğimizde iyi ki bu işin içindeyiz. Bu kadar kıymetli, değerli bir işi yapma fırsatı bize bu sunulduğu için, bu işin bir parçası olduğumuz için de her gün şükrediyoruz diyebilirim.
Evet. Bu festival kapsamında başka hangi etkinlikler düzenleniyor? Biraz da bunlardan bahseder misiniz bizlere?
Elbette. Yani burada tabii en dediğim gibi Teknofest'in kalbi teknoloji yarışmaları, ama burada fuar alanımız, yani bu katılımcı firmalarımızın her birinin kendi kurduğu alanda çok farklı etkinlikler var. Özellikle ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimize yönelik. Hı hı. Bizim kendi T3 Vakfı'nın deneyap atölyeleri, bilim merkezleri kapsamında açtığımız çok farklı teknolojik atölyeler var. Tarım atölyesi, teknoloji tasarım, astronomi gibi bu atölyelere katılım sağlayabilirler. Konserlerimiz oluyor, ana sahne etkinliklerimiz oluyor gün boyu. Oradaki etkinliklere katılabilirler. Hava gösterilerimiz yine gün boyu Solotürk, Türk Yıldızı, Akıncı, Anka, TB2, bunlar gün boyu aslında hava gösterisi sağlanıyor. Yani Teknofest sadece bir yarışma platformu değil veya sadece bir fuar değil, sadece bir air show da değil. Bunların hepsini kapsayan, oldukça dünyada eşi benzeri görülmemiş bir festival.
Evet. Şimdi bu festivalin bir başka önemi daha var. Festivalde Bayraktar Kızıl Elma'da ilk kez sergilendi. Bayraktar Kızıl Elma'ya dair neler söylersiniz? Heyecanlı mısınız?
Elbette, yani insan havada uçan bir uçak görüyor ve bu insansız. İnsan tabii uzaktan bakınca bunlar böyle çok doğal gelebiliyor ama havaya bakıp bu uçağın bir pilotu yok diyorsun.
Evet.
Ve kocaman bir uçak uçuyor. Hakikaten o an o heyecan, o gurur anlatılmaz yaşanır diyeyim. İnşallah Kızıl Elma'yı da biz artık 2023 yılı itibariyle havada göreceğiz inşallah.
Gökyüzünde görebileceğiz diyorsunuz.
Gökyüzünde görebileceğiz. O zaman da burada gerçekten çok bizim için değerli ve gurur verici çalışmalar Baykar ekibi tarafından yapılıyor. Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından.
Tabii Bayraktar Kızıl Elma'yı yakından gören gençler de epey heyecanlıdır. Onların heyecanları ne durumda? Gözlemleriniz neler?
Çok yoğun ilgi var. Yani biz festivalimizin ana mottosu bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun. Ve gelecekteki o insansız hava araçlarını, ülkemizin uçaklarını, roketlerini, uzaya gidecek roketleri gençler yapsın. Bu çocuklar büyüsün, onlar gerçekleştirsin. O anlamda da buraya gelen çocuklarımız tüm uçaklara dokunuyorlar, hı-hı, onları inceliyorlar. Ve şimdiden daha çok küçük yaşlarda aslında aşina oluyorlar. Onların bilinçaltında böyle bir iş oturuyor. Ve eminim onlar da ilgi alanlarına göre daha küçük yaşta böyle güzel işlerin yapılabildiğini görünce biz neden yapmayalım diyeceklerdir. Tabii festivalde de biz Teknofest'in ilk yıllarında öğrenci yarışmacılarımıza sorduğumuzda hedefiniz ne roket yarışmasını gezerken, işte ben bu şu firmada işe girmek istiyorum, mühendis olmak istiyorum, evet, derken, bu yıla geldiğimizde artık işte uzaya çıkacak roketi ben tasarlayacağım, o roketin şu alt parçasını ben yapacağım. Hani çok daha fazla hedeflerinin büyüdüğünü, kendilerine olan özgüvenlerin arttığını biz kendimiz gözümüzde somut bir şekilde görebiliyoruz. Bu gerçekten ülkemiz için, milletimiz, vatanımız için çok kıymetli bir değer. Umarım bunun meyvelerini de çok kısa zamanda göreceğiz.
İnşallah. Elvan Hanım, şimdi bu İHA'ları, SİHA'ları, işte en son Bayraktar Kızıl Elma'yı görünce İnsan şöyle bir durup düşünüyor. Türkiye nerelerden nerelere geldi? Eskiden bunlar yapılamaz diye konuşuluyordu. Şimdi biz en iyisini yapıyoruz. Türkiye bu anlamda dünyanın göz bebeği haline geldi ve biz bunları ihraç eder hale geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ün de güzel bir sözü var. İstikbal göklerdedir diyor. Gökyüzüne hakim olan hakikaten yeryüzüne de hakim olur. Bu anlamda çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Son olarak gençlere neler söylemek istersiniz? Sizlere nasıl ulaşabilirler?
Açıkçası bizim web sitemiz üzerinde mail adreslerimiz açık ve biz mail adreslerimizde bize gelen mailleri elimizden geldiğince 24 saat içerisinde geri dönüş yaparız. Asla geri çevirmeyiz. Cevapsız mail bırakmayız. Eğer onların akıllarına takılan bir şey varsa mail üzerinden bize çok rahat ulaşabilirler. Yarışmalarımıza başvuru için de web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı hem Teknofest'in hem T3 Vakfı'nın aktif olarak takip etsinler. Orada da hakikaten gerekli tüm bilgiler, duyurular yapılıyor olur.
Peki, birazdan Solo Türk gösterisi yapılacak değil mi?
Yani tam bilemedim herhalde, evet. Solo Türk başlayacak.
Peki acaba dedik yayın esnasında biz denk gelebilir miyiz, sesini duyabilir miyiz,
evet,
dedik ama.
Evet, iyi oldu sonuna doğru.
Canlı yayında duymak güzel olurdu. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, güzel bilgiler aktardınız. İnşallah tamam, gençlerimiz de bu konuşma teşvik edecektir. Çok sağolunuz.
İnşallah. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
Rica ederiz.
Sizlere de iyi çalışmalar dilerim.
Teşekkürler. Hoşça Görüşmek kalın. Dileğiyle iyi çalışmalar. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Teknofest İcra Kurulu üyesi Elvan Kuzucu Hıdır bizlerle birlikteydi. Bu yıl 30 Ağustos 4 Eylül arasında Samsun'da 5. kez gerçekleştiriliyor Teknofest. Bu konunun ayrıntılarını, festivalde neler yapıldığını konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Harmanım ben, harmanım, 40 satırlık fermanım. Yok dizimde dermanım. Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. Ağlatman beni, aynalar, aynalar.
Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni, aynalar, aynalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Şu an telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Sayın Zengin, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. TÜİK verilerini konuşacağız. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlara çevrilmişti. 2022'nin ikinci çeyreğinde ekonominin %7,6 büyüdüğü açıklandı. İkinci çeyrek iş gücü istatistikleri verileri başka neler söylüyor? Sizden dinleyelim.
Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu hem aylık iş gücü istatistikleri yayınlıyor hem de çeyrek dönemler halinde, yani 3 aylık dönemler halinde yayınlıyor. İkinci çeyrek, yani Nisan, Mayıs ve Haziran ayını kapsayan iş gücü istatistiklerini de geçtiğimiz ayın ortalarında yayınlamıştı.
Evet.
Bu verilerde Türkiye'nin, siz de bahsettiniz Mustafa Bey, aslında o yüksek büyüme oranlarına orantılı olarak iş gücü piyasalarında da istihdamın geliştiğini, işsizliğin azaldığını görüyoruz. Bu çerçevede bu veriler önemli ve Türkiye'nin aslında ekonomik büyümesiyle birlikte istihdam artışının da beraber olması ülkemizin geleceğine dair olumlu ve ümit veren bir veri olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu ikinci çeyrek verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu tabii ki. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında da işsizliğin bir miktar azaldığını görüyoruz. %0,4 puanlık bir azalış söz konusu. Yani bir önceki dönem 11 seviyelerindeyken şimdi 10,6 seviyelerine geldi. Ve bu çerçevede de çeyrek dönem halinde, yani bir önceki çeyrek iş gücü istatistik verilerine göre ilave istihdam edilen sayısı 765 bin işçi oldu. Bu da son derece önemli bir veri. Zira bizim ülkemizde ortalama olarak her yıl iş gücü piyasasına ben çalışmaya hazırım, iş bekliyorum diyerek giren sayı ortalama 750 bin 800 bin civarında. Bunun 3 aylık bir süre içerisinde 765 bin kişiye istihdam oluşturmuş olması da Türkiye'nin o ekonomik büyümesinin dönen çarklarının olduğu anlamına geliyor. Elbette tabii bunları söylerken Mustafa Bey, genellikle yani hayat pahalılığı var, yüksek enflasyon var, bunları da ifade ediyoruz ama bu veriler Türkiye'nin bu olumsuzluklara rağmen olumlu bir verisi olarak ifade ettiğimi söylemem gerekir.
Tarkan Bey, Türkiye büyüyor, yatırımlar artıyor, bunu anlıyoruz. Peki Türkiye'nin iş gücü istatistikleriyle yurt dışını ayrıştıran noktalar neler? Neler söylersiniz bu konuda?
Şimdi dikkat ederseniz bu ekonomik büyümede de Türkiye dünyada özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden ve diğer gelişmiş ülkelerden ayrışıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Türkiye 5 çeyrektir düzenli bir şekilde büyüyen, yani veri açısından da 5 dönemdir benzer verilerle büyüyen bir ülke. Biliyorsunuz dünya pandemi sürecini yaşadı. Bütün dünyada ekonomilerde küçülme, iş yerlerinde kapanma, istihdamda daralma yaşandı. Dolayısıyla dünyanın başka ülkelerinde de bu anlamda istihdamda daralmalar yaşanırken Türkiye'nin iş gücü piyasalarında işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi ikinci çeyrek iş gücü istatistiklerinde sadece oluşturulan o 3 aylık süre içerisindeki istihdam 765 bin kişi. Bu bütün dünya ekonomilerinde hem ekonomik daralma, küçülme yaşanırken bu dolayısıyla onların istihdam rakamlarına da yansıyor. İşte dünyada işsizlik ödemelerine müracaat sayısı örneğin Amerika'da rekor seviyelere çıkıyor. Avrupa ülkelerinde bazılarında benzer durumlar söz konusu.
Evet.
Türkiye hem ekonomik büyüme açısından hem de istihdam oluşturma bakımından dünyanın diğer ülkeleriyle pozitif bir ayrışma söz konusu. Dolayısıyla bu bizim ülkemizin ekonomik çarkları döndükçe istihdama yansıyor. İstihdam arttıkça işsizlik azalıyor ve vatandaşlarımızın iş gücü piyasalarında iş bulma imkanları dolayısıyla kolaylaşmış oluyor.
Tarkan Bey, dünyaya baktığımızda pek çok ülkenin ekonomisi zor durumda. İşte haber bültenlerinde de görüyoruz, dinliyoruz. Elektrik ve doğal gazda kısıtlamaya gidiyorlar. Rusya işte doğal gazı kesiyor. Bu anlamda da bir dar boğazın içindeler. Öyle baktığımızda Türkiye büyüme ve yatırımlarla ön plana çıkıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
Ya tabii bu özellikle Türkiye enerjide dışa bağımlı. Bu hem akaryakıt, doğal gaz. Türkiye'nin aslında o alan, yani büyümede, istihdamda, diğer noktalarda dünyanın genel gidişatından pozitif ayrışırken, işte bu ihraç, ithal edilen enerji nedeniyle Türkiye bu alanda zorlanıyor. Yani keşke bizim hani bulduğumuz doğal gaz bir an önce hayata geçse ya da akaryakıt, petrol bulsak, Türkiye bu verilerle birlikte çok daha iyi bir noktaya gelecek.
İnşallah 2023'te.
Evet, evet. Bunlar dolayısıyla bizi zorluyor ama işte geleceğe dair ümit veren gelişmeler. Evet. O yüzden Türkiye o alana özellikle yatırım yapıyor. Orayı da hallettiğimiz takdirde gerçekten istihdamın çok daha artacağını, büyümenin çok daha artacağını da yine hep birlikte göreceğiz. Mustafa Bey, bu özellikle iş gücü istatistiklerinin ikinci çeyrek verilerinde dikkat çeken önemli bir noktayı da ifade etmem gerekiyor. Şimdi biz bu ekonomik büyümeyi konuşuyoruz. 765 bin yeni istihdam olduğunu ifade etmiştim çeyrek dönemde. Bu istihdamın sanayideki, yani biliyorsunuz bizde 4 tane iş gücünün istihdam edildiği sektörü 4'e ayırıyoruz. Hizmet sektörü, tarım sektörü, sanayi sektörü ve inşaat sektörü. Bu 765 bin istihdamın 217 bini sanayi sektöründe. Yani var olan, gerçekleşmiş olan istihdamın %30'unun sanayi sektöründe olması da geleceğe dair bir ümit veren önemli bir veri olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü bizde rakamsal olarak baktığımızda Türkiye'de 30 milyon 775 bin toplamda iş gücümüz var. Bu iş gücünün %51-56'sı hizmet sektöründe, %16'sı tarım sektöründe, %22'si sanayi sektöründe, %5.8'i de inşaat sektöründe. Ya biz şunu bekleriz. Bir diyelim ki Türkiye eğer 765 bin istihdam oluşturmuşsa, bunun dengeli dağılımında %22 sanayide istihdam oluşturması gerekirken, sanayide %30'luk bir istihdam artışı, yani sektörel bazda da önemli bir artışa tekabül ediyor. Sanayi niye önemli? Nitelikli çalışanın olduğu, ihracata dayalı sektörlerin olduğu bir sektör olması bakımından önemli. Bu çerçevede de bu verilerin, yani Türkiye'nin geleceğine dair umutlu olmamızı gerektiren bir veri de sanayi sektöründeki istihdamın normal seviyesinden daha fazla artmış olmasını da ifade edebiliriz.
Evet. İşverenler eskiden pek çok sektörde ara eleman bulmakta zorlanıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada bunda da bir artış var, değil mi?
Yani şöyle, özellikle biliyorsunuz 90'lı yıllarda bu meslek liselerinin önü kesilmişti. Yani imam hatiplerin önünü kesmek için aslında bütün meslek liselerinin önü kesilmişti. Ve uzun yıllardır ara eleman bulmakta sanayi, özellikle sanayi kesimi ara eleman bulmakta zorlanıyordu. Ama bu son 10 yılda alınan birçok tedbir, politika nedeniyle meslek liselerine önem verilmesi, yeniden eski önemini kazandıracak düzenlemeler yapılması, o alandaki yaşanan sorunu nispi olarak giderdi. Ve son dönemde biliyorsunuz savunma sanayinde, havacılıkta, işte otomotiv sektöründe Türkiye'nin özellikle milli üretimlere de geçmesi, bu alandaki nitelikli iş gücünün de gelişmesi, gelişmesini sağladı. Bu da ülkemiz açısından önemli bir nokta diye ifade edebilirim.
Evet. Şimdi dünyaya baktığımızda pek çok olumsuzluk yaşandı. Az önce siz de ifade ettiniz. Pandeminin pek çok olumsuzluğu oldu dünya ekonomisine. Bunlara rağmen büyüyen, gelişen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye bu noktaya hangi politikalarla geldi?
Yani burada tabii pandeminin başından itibaren biliyorsunuz orada temel amaç şuydu. Salgın döneminde faaliyetleri durdurulan iş yerleri, kapanan iş yerleri oldu. Evden çalışma yoğunlaşmıştı. Ve Türkiye özellikle pandemi öncesi iş gücü istatistikleri rakamlarını, yani istihdamda, iş gücünde olan rakamı yakalamak gibi bir hedef koymuştu ortaya. Bunun için önce işten çıkarmaları önlemek için biliyorsunuz işten çıkarma yasağı getirildi. Kısa çalışma ödeneği işçilere ödenerek iş yerlerinde çalışmasalar bile onların istihdamın içinde kalmasını sağlamak amacıyla kısa çalışma ödeneği ödendi. Yaklaşık 3.7 milyon işçiye ödenmişti. Nakdi ücret desteği verildi. Yani ücretsiz izne çıkanlara devlet bir miktar ücret ödedi. Bütün bunlar işte toplamda Mustafa Bey çalışanların iş yerlerinden uzaklaşmasını engelleyen bir faktör oldu. O nedenle Türkiye salgın öncesi dönemdeki o iş gücü istatistikleri rakamlarını hem istihdam hem iş gücünde yakaladı ve istihdamı da 30 milyonun üzerine çıkarmış oldu. Bu da Türkiye için o alınan tedbirlerin somut verileri olarak karşımıza bu rakamlar çıktı.
Evet. Sayın Zengin, dünya büyük bir pandemiyi atlattı. Hala kısmen devam etse de işte koronavirüsten can kayıpları olabiliyor. Dünya bir daha böyle bir virüsle karşılaşma ihtimalinde sizce tedbirlerini almış mıdır? Ekonomi nereye doğru gider? Bu konuda fikirleriniz nelerdir?
Şöyle Mustafa Bey, yani bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz. Çünkü jeopolitik riskler, işte dünyada savaşlar, ülkelerdeki işte ikili ülkeler arasında yaşanan sorunlar, mesela Çin ile Tayvan arasında yaşanan sorunlar, bütün bunlar ekonomi için, iş gücü piyasaları için büyük bir risk olarak karşımızda duruyor. Salgının da işte yeniden bir risk olması durumuna karşı, yani hani hiç arzu etmediğimiz bir şey, ama bu bütün dünyayı yeniden etkileyecek ve olumsuz bir takım sonuçlar doğuracak noktaya gidiyor. Çünkü Türkiye bireysel olarak ne kadar iyi tedbirler, politikalar alsa da küresel bir durum gerçekten yani büyük bir risk oluşturur. O yüzden hiç arzu etmiyoruz.
Elbette.
Ve Türkiye bu noktada hani tek başına aldığı kararlar belki o sorunları çözmeye yetmeyebilir. Bunu pandemi sürecinde yaşadık. İnşallah arzu ediyoruz ki bir daha Türkiye o salgının ilk dönemindeki gibi kapanmalar, iş yerlerinin faaliyetlerini durdurması gibi bir meseleyle karşı karşıya gelmez.
Elbette, Allah korusun, hiçbirimiz bir daha böyle bir pandemiyle, başka varyantlarla karşılaşmayı istemeyiz.
İnşallah.
Fakat olası bir durumda devletlerin senaryoları var mı? Ekonomilerin yeniden kötü duruma düşmemesi için planları var mı? Onun üzerine bir fikir yürütmek, fikrinizi almak istedim.
Evet.
Süremizin de sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Şunu söyleyebilirim. Mustafa Bey, tabii biz olmaması niyetimizi ifade ettik. Bu olduğu takdirde de Türkiye daha önce aldığı tedbirler neyse o tedbirleri aldı. Çünkü pandemi öncesinde örneğin nakdi ücret desteği diye bir şey söylenmiş olsaydı kimse böyle bir şey yapılacağına inanmazdı. İşten çıkarma yasağı olacağını söyleseydiniz kimse inanmazdı. Hı hı. Ama çalışma hayatı, ekonomi dinamik bir süreç olduğu için var olan sorunlar ortaya çıktığında bu sorunlara ilişkin tedbir politikaları da uygulamaya geçecektir diye düşünüyorum.
Evet. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sizinle bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek iş gücü istatistikleri verilerini konuştuk. Katkılarınız için çok teşekkürler.
İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerleydi. Güne bakan müzikle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Efendim, bugün Teknofest Karadeniz etkinliklerini konuştuk. Bu yıl 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da 5.si gerçekleştiriliyor. Bir imkanınız varsa 2 gün daha süresi var. Bir gidip görmenizi, oradaki etkinliklere katılmanızı önemli tavsiye ediyoruz. Teknofest İcra Kurulu üyesi Elvan Kuzucu Hıdır'la ayrıntılarını konuştuk bu etkinliklerin. Daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin'e bağlandık ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek iş gücü istatistikleri verilerini konuştuk. Kendisi bu alanda bize önemli bilgiler aktardı, sağ olsunlar. Efendim, bugün Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Önümüzdeki hafta Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler yine mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle baş başa bırakıyoruz. Güne Bakan'ı noktalıyoruz. Hoşça kalın.
Güne Bakan.